Ayrım 10. Teke tek. Bosna Bey'i ile Semendire Bey'in erleri haftalardır yay çayı sarmışlar, kumandanlarının gelmesini bekliyorlardı. Dinmez yağmur, çılgın fırtınaların döve döve yosun bağlattığı yüce duvarlı büyük kale gücünden emindi. Ne büyük kapısında ne bedenlerinde görünen tek canlı yoktu. Eğer burçlarına sallanan bayraklar olmasa baykuşların tünek yeri kara yığınına sanılırdı. İki ok atımı kadar ötede kurulu beyaz çadırların önünde serili siyah kebelere oturmuş genç voyvodalar yaşlı bir ubayın anlattıklarını dinliyorlardı. Hemen çevrede devriye takımları koşuşuyorlar, aydınlıktan huylanan atlar şaha kalkarak deli dört nallarla ileri atılıyorlardı. Sanki ordugahta dört gündür güneşi göstermeyen ıslak sisin alıkoyduğu birikmiş bir neşe şahlanmıştı. Kırçıl pos bıyıklarını burnunun ucuna bakarak iki eliyle iki yandan büken yaşlı subay, "Büyük babam burada şehit olmuş," dedi. "Geçen sefer sarıldığında mı?" Ne geçen seferi?" "Ben 60 yaşını tuttum. Büyük babamın kaç yaşında olmasının gerektiğini sizler hesaplayın." Dinleyenler gülüşerek, "Herhalde senden büyük olması gerekir," dediler. "Hem de çok büyük, büyük. Bilirsiniz, er geç evlenir. O da ki benim gibi 40'ından sonra evlenmiştir. Yüzünü görmedim, öyküsünü işittim. Bu kalenin kumandanıymış." Herkes şaşkın. "Yayçenin mi?" dediler. "Evet, Yayçenin." Subayın sağında oturan iri esmer genç sordu. "Öyleyse niçin şehit oldu diyorsun?" "Ya ne diyeyim? Vurulup ölmüş de. Niçin?" Esmer delikanlı diline gelen sözü söylemedi. Söylemek istemedi. Yutkundu. Silah arkadaşların yanında soğuk şey söylemek istemiyordu. Hristiyanken vurulup ölene şehit denir miydi? Tekrar tekrar yutkundu. Sonra gene. "Dedenizin adı neydi?" "Sungur," dedi yaşlı subay. "Öyleyse Türktü. Hem de Türk'ün harmanındandı. Hristiyan ordusuna mı çalışıyordu?" "Hayır, bizim orduda." "Öyleyse Yayçe'ye nasıl kumandan olmuş?" "Yayçe bizim kalemizdi be," dedi. "Burası 2 yıl bizde kaldı." "Ne zaman?" diye sordular. "Fatih Gazi zamanında." Genç savaşçıları bu 2 yıllık egemenliği anlatmaya başladı. Dedesiyle gelen Türkmenler kalenin içindekilere aman vermişlerdi. Ne canlarına ne de mallarına dokunulmamıştı. Hatta tek kişi bile tutsak edilmemişti. Yerlilerin hüküm sürenlerden hiçbir farkı yoktu. O kadar ki bir yortu günü pazar alanında gürültü eden bir sarhoş Hristiyan dövdükleri için iki başı bozuğun boynu vurulmuştu. Tarlalarında ticaret yerlerine rahat rahat çalışan Yayçelilere verilen hürriyet azdırdı. Adamlar ne oldum delisi oldular. Bu yerde bulunan Osmanlıların hepsi birden bir cuma günü camiye toplanmışlardı. İşte bu ne oldum delileri camiye bastılar. Türk olan halkın hepsini öldürdüler. Kalanları da tutsak ettiler. Aşağı yukarı 70 yıldır Yayçe gene onlarda. Hikayesini bitiren ihtiyar subay doğruldu. Kalenin borçlarına baktı, konuşmasını şöyle sürdürdü. "Burasını bu sefer mutlaka alacağız. Mutlaka. Hele bir beyler gelsin. Fırsat düşerse beyleri de beklemeyiz," dedi. Sonra birden yüzünü ekşitti. Geçmişe daldığı belliydi. İhtiyar bundan önce kuşatmada bulunmuştu. O bozgun ne büyük bir felaketti. Ferhat Bey'i gafil avlayan savaşçı papazı bulmak için Viryüzen, Manastır, Semendire, Beylerbeyi ortaya atılmışlardı. Hüsrev Bey, Sinan Bey, Bali Bey Yayçe'yi sıkıştırmışlardı. "Ah ah," dedi gene ihtiyar subay. "Zavallı Cem." "Dünyada Cem'in hali kadar yüreğim parçalayan bir acı daha tatmadım. Ne güçlü bir adamdı." Subay ağlıyordu. Sordular. "Şimdi nerede o adını ettiğin Cem?" "Öldü mü?" "Keşke ölseydi." "Peki ne oldu diyoruz?" "Yarım öldü." "Evet, yarım öldü. Bir kişi için ömrü oldukça dövüşememek yarım ölmektir. Oysa Cem savaşmak için yaratılmış bir erdi. Geçen kuşatmada gene burada oturmuş arkadaşlarıyla söyleşiyorduk. Cem, benim canım sıkılıyor, vuruşmak istiyorum. Düşmanın baş savaşçısını teke teke kavgaya çağıracağım. Kabul ederse eğleniriz," dedi. Ne kadar uğraştıysak da bu şakacıktan vazgeçiremedik. Kendisi yürüdü, bizler de arkasından geldik. Kaleye yaklaşınca Cem atını oynatarak, "İçinizden kendine güvenen varsa işte meydan. Teke tek dövüşelim," diye haykırdı. Kaleden, "Var!" diye bağırdılar. Biraz sonra kalenin kapısı açıldı. Bir atlı çıktı. Bu koruyucuların kumandanı Bilas Şiri'ydi. Tepeden tırnağa dek zırha bürünmüştü. Binity de zırhlıydı. Cem kılıcını çekmedi. Mızrağı hazırlamıştı. Birbirlerine saldırdılar. Bilas Şiri ne kullanıyordu? Keskin kılıç. Mızrağa karşı kılıç olur mu? O zaman biz de şaşmıştık. O adam pek iri, pek güçlü bir savaşçıydı. Ama Cem ondan da iri, genç, daha çevikti. Cem'in zırhı yok muydu? Vardı ama yalnız göğsünde. 2 saat kadar bir zaman geçtiği halde birbirlerini yaralayamadılar. Atlar yoruldu. Kalenin siperleri seyircilerle doldu. Bizimkiler de bu vuruşmayı izliyorlardı. Tam bu sırada nasıl oldu, ne oldu? Cem'in mızrağı kütledene kırıldı. Kılıcına davranmaya fırsat bulamadı. Bilas Şeri Cem'in dizine öyle bir kılıç indirdi ki sol bacağı mahmuzuyla çizmesiyle birlikte yere düştü. Hemen koşup kendisini attan aşağı aldık. Bilas Şeri hurra hurra diye alkışların arasında kaleye girdi. Zavallı Cem'in yüzü sapsarıydı. Yerde duran kopuk bacağına bakıyor, hem de "Allah'ını seven beni öldürsün," diyordu. Kucağımızda çadıra getirdik. Cerrah harıl harıl akan kanı güçlükle durdurdu. Bu acı anıyı dinleyen erlerden birisi hızla ayağa kalkıp çadırın arkasındaki erlere, "Atımla mızrağımı getirin," diye haykırdı. Bu Voyvoda Kasım'dı. "Ne yapacaksın atlı mızrağı?" diyenler oldu. "Hiç," der gibi omuzlarını silkti. Elleri kalçalarında önüne bakarak gezinmeye başladı. Atı gelince atlayıp bindi. Mızrağını aldı. Sirmeli siyah kebelerin üstünde oturanlar da ayağa kalktılar. İhtiyar orada bulunanlara, "Teke tek vuruşmaya gidiyor," dedi. "Hiç değil zırhını giyseydi." Ayakta dikilenler, "Kasım zırhını giy," diye seslendiler. O yine karşılık vermedi. Omzunu silkti. Atını alana sürdü. Kale kapısının önüne varınca teke tek vuruşmak için bir savaşçı istedi. Kaleden karşılık veren olmadı. Voyvodalar, subaylar, daha başkaları yaya olarak arkasından koştular. Kasım belinden kılıcını çıkardı, uzağa fırlattı. Atından indi, hayvanın kıçına mızrağı ile vurdu. At ordugaha doğru 4 nala kaçtı. Kasım, "Birebey korkaklar," diye bağırdı. "İşte atından indim, kılıcımı attım, arkamda zırhım, elimde kalkanım yoktur. İçinizde benimle dövüşecek birisi yok mu?" Onlar siperden bakışıyorlardı. İçlerinden birisi, "Kimi istersin?" diye sordu. "Bilas Şeri'yi." "Bilas Şeri burada yoktur. Öyleyse ondan yiğit birisi olsun." "Peki, bekle." Kasım Voyvoda Kalesi'nin önünde ağır demir mızrağını yere sapladı. Dudaklarını çiğneyerek beklemeye başladı. Sabırsızlanıyordu. Kendinden olanlardan bazıları, "Bunun bu yaptığı delilikten başka bir şey değildir. Kılıçsız, kalkansız, atsız, zırhsız hiç dövüş olur mu? Bu adam kendi kendinin kanına susamış. Bu yiğitlik değil, yeğeniceliğin ta kendisi. Belki de eceli yetmiştir. Yiyecek ekmeği, içecek suyu bitmiş. Ona söz anlatmak imkansızdı." "La demiş, lo demiyordu Kasım. Çok çok inatçıydı. Karar verince ölüm pahasına da olsa dönmezdi." Kale kapısının gıcırdadığını duydu. Siyah zırhlı bir at üzerinde birisi göründü. Yanında ağır pırıl pırıl bir kılıç asılıydı. Elinde de kalın bir mızrak tutuyordu. Bu kişi Jean Hobardanski'ydi. Düşman ordusunda onun kadar güçlü, onun kadar iri daha bir savaşçı yoktu. Teke tek vuruşlarda hiç kimse karşısına çıkamazdı. Atını mahmuzladı. Kasım Voyvoda'nın üzerine sürdü. Bu atsız, kalkansız, zırhsız türkü atının ayakları altında ezmek istiyordu. Kasım birden mızrağını çekti. Geri fırladı. Tam düşman atı üzerine gelirken eğildi. At üzerinden açtı. Hobardanski yeniden atını döndürürken yerden fırlayan Kasım demir mızrağıyla adamın göğsünü öyle bir çaptı ki bu savaş devi bir anda zırhları şangırdayarak yere yuvarlandı. Kalkanı bir yana, mızrağı başka bir yana gitti. Bu düşüşün korkunçluğundan korkan at şahlanarak kaçtı. Kasım Voyvoda yere yatmış bir mandaya saldıran çevik kaplan yavrusu gibi hasımın üzerine çullandı. Geride temasa eden Türk askerleri "Yaşa Kasım, sen çok yaşa, durma, kafasını kes, vücudunu ayır" diye bağırdılar. Kasım gene karşılık vermedi. Gene omuzlarını silkti. Hobordanski'nin tel zırhlı geniş sırtına diziyle bastı. Kalın kollarını arkaya kanırttı. Suratına, sonra ciğerleri çevresine birkaç yumruk yapıştırdı. Her yumruktan göğüs kemikleri çöken baygın Hobordanski "Oh, oh" diye inliyordu. Ağzından oluk oluk pıhtılaşmış kanlar fışkırıyordu. Çok geçmeden iniltisi kesildi. Kasım Voyvoda hiçbir şey yapmamış gibi soğukkanlılıkla doğruldu. Yerden kılıcını, mızrağını aldı. Arkadaşlarına doğru yürüdü. Kaleden çıkanlar Hobordonski'nin ölüsüne koşuyorlardı. Yaşlı subay, "Bre Kasım, niye bu herifin kellesini almadın?" Kasım gene omuz silkti. Öteki voyvodalar da Kasım'ın çevresini sardılar. "Niye kesmedin?" Kasım gülerek ihtiyara baktı, baktı. Sonra tembel dudaklarını oynatarak, "Er meydanında ölen bir kişinin kafası kesilmez. Hele de biz Türklere bu denli davranışlar hiç yakışmaz."